Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Ne kadar oldu Hande? Bir ay mı?
Oldu. 3-4 hafta olmuştu.
Ben sana şöyle söyleyeyim, seçimleri konuşmadık bile. O kadar uzun.
O kadar onun heyecanıyla.
Ki bugün kayıt aldığımız bugün, yani yayından bir gün önce ayın 15'i İBB meclisi bile toplandı. Yani o kadar zaman geçmiş.
Sana attığım tweet'i gördün mü? Evet. Dolayısıyla İBB meclisi de toplandı.
Seçimler oldu, bayram oldu, bayram bitti.
Biz ancak podcast yapabiliyoruz. Ne oldu? Ben gıda zehirlenmesi geçirdim hafif çapta. Hafif de değil de asıl kısmını atlattım hafta sonu. Ama önceki hafta sonu. Sonra pazartesi mecbur tabii işe gitmem lazım. Yani 6 saat dersim var üniversitede. Salı günü anca gidince, yani 4. gün gidince doktor evet dedi ki tahlillerde bir şey geçirmişsin. İşte şu değerler yüksek ama düşmeye başlamış. Hiç antibiyotiğe girmeyelim diye. Neyse öyle biraz sarstı beni tabii. Başka bir şey yok. Yani normal. Poyraz, okulu, hobileri, biz, evet. İş, güç.
Tatil.
Tatil nefis. Bugün gerçekten pazartesi sendromu. Ama diğer bütün arkadaşlar, hocalar da aynı şeyi söylüyor yani. Öyle birazcık değişik oldu. Yani herhangi bir iş de olabilir yani.
Yani tekrar işe gitmek mi zor oldu yoksa?
Adaptasyon.
Ha, öyle mi?
Evet, yani o bir hafta uzun geldi yani.
Aslında millet normalde 2 hafta falan tatile çıkıyor. Yani tabii bu hani bayram tatili, herkesin
yaz
tatile
dönemi
çıktığı
de değil ya.
Bir dönem.
Öyle biraz garipti.
Ramazan geçti bu arada.
Evet.
Başladı ve geçti. Biz acaba son bölüm çektiğimizde Ramazan'da mıydık? Ramazan var mıydı? Hatırlamıyorum.
Var. Hayır, bilemiyorum.
Hakikaten bayağı olmuş. Oldu. Dinleyicilerimizden özür dileriz. Ama biraz da şöyle bir şey, eskisi kadar da çok yorum falan da gelmeyince herhalde motivasyon da biraz az oluyor, belki bilemiyorum.
Tabii Muharrem Bey hep yazardı, yazmıyor artık.
Herkes işinde gücünde.
Bir de bence insanlar, dinleyiciler yani podcast dinlemekten ya sıkıldılar ya daha azalttılar ya da bizi dinlemeyi bıraktılar. O hepsi olabilir.
Hepsi olabilir.
Mesela Akiko Japonya'dan böyle mutlaka bir katkı verirdi. Özel'den de yazardı. Ama o da yazmıyor. Ya düzenli dinlemek de zor. Düzenli yapmak da zor podcast'ı.
Tabii. Bir de o kadar hep söylediğim şey, çok yeni podcastler çıkıyor.
Evet.
Ve insanların ilgisine böyle, bizimki çok genel konuları işliyor. Hı hı. Sen bir tane mesela grafik tasarımcıların finansal sorunları üzerine podcast yapan insan bile varsa, yani bu kadar, böyle bir durum olunca senin özellikle ilgilendiğin alanda da konular bulduğunda birilerine bırakman gerekiyor. Sonuçta insanların sınırlı zamanı var, kitap okumaya, işte bir şey dinlemeye. Podcast vakti zamanında bir yerde okumuştum. Rakibi kimdir sence podcast'ın rakibi?
Podcast'ın, hı-hı, radyo programları mı?
Hayır, değil. Yani radyo da tabii olabilir ama podcast'ın rakibi Spotify. Yani çünkü insanlar podcast dinlemediği zaman da araçlarında yaptıkları için müzik dinliyorlar vesaire. Yani müzik dinlemek podcast'ın, bu yolda da karşılaştığımız, hı-hı, bir şey. Ben podcast dinlemek istiyorum. Siz müzik açmak istiyorsunuz. Bir de onun,
yani siz dediğin şöyle, hı-hı, Poyraz'la ben seni dinlediğim podcast'te Business Wars, yani, hı-hı, hani böyle bayağı şey, ağır ekonomik konular falan da işleniyor. Arada tabii insan diyor ki yani Nilay Örnek dinleyelim, ne bileyim Ünsal Ünlü'yü zaten zamanında sabah
dinleyelim.
Bu hafta
şey, bayramda program yapmadığı için. Bir de tabii diğer rakibi de YouTube. YouTube'da da hani görüntü
görsel
çıkıyor ama
olur.
Aslında gene orada podcast tarzı programlar da var. Başka programlar da var. Yani aslında YouTube'un çoğunda bir şeyi izlemeniz gerekmiyor. Dinlemeniz yeterli olabiliyor. Onun dışında da Netflix vesaire tarzı şeyler var. Yani bir şey izliyorsun. Yani, hı-hı, sonuçta bir senin eğlence zamanın aslında podcast. Bir şey öğrenme zamanı. Neyse, böyle konular var. Türkiye'de de umut edeceğimiz şeyler de oldu bu geçen zaman içinde. İnşallah artarak devam eder diyelim. Olumluya doğru dönüşür diyelim. Biz buradayız zira. İnşallah işler daha yoluna girer diyelim. Onun dışında başka ne var ne yok?
İstiyorsan haberimize
haberlerimize başlayalım.
Tamam. Şimdi benim şöyle bir haberim var. Poyraz bir an panik yaptı. Ay dedi, üretmeye devam ediyorlar mıymış? Yapıyorlar mıymış Tesla dedi. Hı. Şöyle, satışları düşen Tesla personel sayısında %10'luk bir azalmaya gidiyormuş. Personelin %10'dan fazlasını işten çıkaracakmış. Küresel çapta bir süredir satışları düşüyormuş Tesla'nın. Hı. Ondan sonra şirketin bir iç yazışmasına ulaşmış Reuters haber ajansı. Ve burada da işte Elon Musk'ın notta demiş ki, şirketi bir sonraki büyüme aşamasına hazırlarken maliyeti azaltma, verimliliği arttırmak için bu şekilde, yani her yönüne bakacağız ve %10'dan fazla da azaltma gideceğiz falan diye bir açıklamada bulunmuş. Şimdi şöyle, biz tabii Türkiye'de görüyoruz, Tesla diyoruz. Hı-hı. Bize fazla geliyor yani, çevremizde evet, gördüğümüz. Ama mesela Volkswagen'de elektrikli araçların Avrupa satışları tüketicilerin benzine dönmesiyle yılın ilk 3 ayında neredeyse 1/4 oranında düşmüş. Yani elektrikli araçlara Mehmet bir daha, yani az talep var. Bir yer böyle pik yaptı.
Evet, hani evet.
Şimdi de yavaş yavaş bir düşüşe mi geçti? Bu konuşuluyor. Ve şöyle işte bakayım. Avrupa'da %24 oranında azalmış mesela elektrikli araç satışları. Çin'de ise bir önceki yıla göre %91 oranında artmış. Biraz kıtadan kıtaya da değişiyor sanıyorum. Ama Volkswagen'de araç teslimatları da dediğim gibi elektrikli araçların satışı düşmüş.
Yani elektrikli araçların çok sıkıntıları olduğunun farkındayım. Hani biz tatilde dönüş yolunda da gördük. Şimdi benzincide kuyruk oluyor ama benzincide de kuyruk olsan da önünde 10 araç da olsa o 10 aracın
bitiyor,
evet 10 dakikada bir araç dolup bitiyor. Şarjın süresi uzun ve o kadar da çok istasyon yok. Hani biz senle
bekleme
gördük işte o yasada
uzun
falan. Bir tane gördük. Belki arkalarda bir yerlerde vardır ama sayısının çok çok daha fazla olması gerekiyor ki hızlı bir şekilde araçlar şarj olabilsin. Bu biraz yumurta tavuk tavuk yumurta hikayesine dönüyor. Çünkü şarj istasyonları çok olmayınca insanlar almaya çekiniyor. O almaya çekinince şarj istasyonları kurulmuyor. Böyle bir zorluk var. Sen de paylaştın, birçok binada altyapı yetersiz.
Şimdi onu söyleyecektim.
O tür sıkıntılar var.
Bir de daha fazla bir çoğunluk aranıyormuş. Yani apartman yönetiminde şarj istasyonunun kurulabilmesi için işte komşular birbirlerine giriyorlar diye bir Twitter'da haber vardı. Hani çoğu kişi onay vermiyormuş. Özellikle biraz da yaşlı olanlar falan herhalde.
Doğru olabilir ama bunda da şöyle bir şey yapmak lazım. Tabii önce aracı alıp apartmanına İstasyon kurdurmak yerine önce istasyonu kurdurup sonra aracı almak çok daha mantıklı. Yani bunu bunun için birbirine girmeden önce ya da onaylanmama ihtimalini öngörüp ben yine de işte yakındaki bir AVM'ye giderim, orada şarj ederim demen lazım ama o da her hafta gidildiğinde ciddi bir zaman kaybı. Elektrikli aracın bence en büyük avantajı her gün geldiğinde aracı fişe takabilmen. Yani telefonun nasıl eve geldiğinde şarja takıyorsan aracını da takıp sabah full bir araçla yola çıkabilme
tabii.
Avantajı.
Bunu evinde yapacaksın.
Bunu evinde yapman, daha uygun fiyata yapman böyle. Ben bir yazı okumuştum gene Fast Company'de. Kaliforniya Amerika'daki en fazla elektrikli araç kullanan eyaletmiş. Ve son 2 yılda hava kalitesinde de bu şekilde bir artış, yani kalitesinin olumlu yönde değiştiğini keşfetmişler. Ve bunun da işte %1'lik o farkın da elektrikli araçlardan olduğunu düşünüyorlarmış.
Evet, o mümkündür.
Evet, ben haberime geçeyim. Hangi haberime geçeyim? Kakao fiyatları. Senle hatta
bahsetmiştik.
Evet
çok.
Bahsetmiştik. Hemen bahsedelim.
Üzerinden bir ay geçti.
Üzerinden bir ay geçti. Hatta biz o arada bayram çikolatası için caddedeki bir yere gittik. Orada başka yerlerde de çıktı. %250 2 ayda %250 fiyatı artmış kakaonun.
Bir hafta aldım. Bir sonraki hafta sonu gittim. Zamlıydı her
evet,
şey.
Evet, evet. Bunun da temel sebebi aslında Gana'daki bir ağaç virüsüymüş. 500 bin hektarlık bir alanı etkilemiş bu virüs ve kakao evet. ağaçlarını etkiliyormuş. Bu virüsün bu kadar hızlı yayılmasının sebebinde artan iklim krizine bağlıyorlar. Yani hava sıcaklığının çok arttığını ve bu sebeple de çok fazla ağaca geçtiğini ve bunun da insanlarda popülasyonda artış var, çikolataya talep var ama aynı zamanda tam tersi kakao ağaçlarının da verimliliği düşmüş durumda. Bir de eskiden artık Afrika'da kakao ağaçları yaşlandıkça verimi düşüyormuş. Ağaçları öyle bırakıp yeni bir alana ağaç ekiyorlarmış. Daha doğrusu o başka ormanları kesip yerine kakao ağacı ekiyorlarmış. Artık öyle bir imkan da kalmamış. Yani kesip ekilecek artık orman da kalmamış. Gene bir iklim krizi sorunu. Bu sebeple artık gelişmiş ülkeler Batı Afrika ülkelerine kakao konusunda yardım ve fon ayırıyorlarmış. Çünkü çikolatayı da yiyenler aslında Batı Avrupa ve evet. Amerika, Kuzey Amerika diye söyleyelim. Bunun dışında bu fiyatların artışının sonucunda da Almanya ve bazı ülkelerde de kakao tadını elde edecek farklı yöntemler deniyorlarmış.
Şimdi onu söyleyecektim. Hani yapay et falan filan konuşuyoruz evet. ya burada da kesin bir şeyle barıştırıyoruz.
Bunda yulaftan vesaire kakao benzer bir tat elde etmeye çalışıyorlarmış. Bunun dışında tabii ki aroma tarzı kimyasal çözümler de var. Tabii kimyasal çözüm çok talep görmeyecektir ama Almanya'daki bir firmada işte arpa yulafı kullanarak çikolata benzeri bir madde elde etmeyi başarmış. Böyle hani alternatif ürünler yoluna da gidiliyor.
Evet.
Evet.
Mehmet, Finlandiya Birleşmiş Milletler destekli yıllık dünya mutluluk raporunda tam 7. kez dünyanın en mutlu ülkesi olmuş. Sen de hemen bir Helsinki Bus Station dedim ama orada
tam
bir,
anlatacağım tamam. sana.
Tabii tabii.
Sen Finlandiya deyince
hemen
ona
orayı geçir. Açtın, bağlantıyı kurdun. Yani 7 yıl üst üste ne mutlu, dünyanın en mutlu ülkesi olmuş. Danimarka, İzlanda, İsveç, gene diğer İskandinav ülkeleri ilk 10'da yer almışlar. Afganistan 143 ülke arasında en alt sıralarda, özellikle 2020'de Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından. Hepsini saymayacağım ama tabii Türkiye çok önemli. 98. sırada yer almış. Dediğim gibi 143 ülke var 98. sırada. Özellikle gençlerin yaşlılara göre daha mutsuz olduğunu söylüyor rapor. 30 yaş altı gençler dediğim gibi çok fazla, yani kendini mutsuz hissediyormuş. Kötü. Değil evet. mi?
Benim, sen şimdi Finlandiya deyince benim de bir Finlandiya haberim vardı. Hemen hı hı. onu geçeyim.
Ben de merak içinde o başlığı gördüm.
Helsinki Bus Station. Aslında bu, sen hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben çok iyi biliyorum malum Finlandiya'yı.
Ha yok.
Malcolm Gladwell'in evet, evet 10 bin saat kuralı. Bu da farklı bir görüş. Bu da Helsinki
Bus Station
otobüs durağı
teorisi.
Helsinki'de otobüslerin merkezde kalktığı bir AVM içinden kalkar bütün otobüsler. Hı hı. Alt geçit gibi bizim harem otogarı da demeyeyim. Böyle bir AVM'nin yan kapılarından bütün Helsinki çevresine otobüsler oradan gider. Helsinki'de bir hatırladığım kadarıyla bir metro yok. Varsa da çok kısıtlı. Her yere
tramvay var.
Tramvay var ve ama otobüs
yer
var.
Ama yok.
Bu teoride şunu şey yapıyor, Helsinki Bus Station bunu bildiren kişi de Arno Rafael Minicken, tahmin ettiğin üzere Fin Amerikan bir fotoğrafçı. Hı hı. Bu teoriyi, yani bir insanların nasıl bir konuda uzman olduğu, hı, konusunda bir teorisi. Şimdi Finlandiya'daki tüm otobüsler aynı duraktan çıkıyor. Aynı durak aslında hayata başladığımız nokta olarak, tamam, yapıyor. Sonra otobüsler birkaç durak, sonuçta şehirden çıkacakları için birkaç durak
ortak
aynı
gidiyorlar.
Ortak gidiyorlar.
Evet.
Bu senin aslında ilkokul gibi, yani düşünebilirsin. Herkes aynı ilkokullarda ya da aynı
Finlandiya'da,
Finlandiya'da, evet. Sonra gidecekleri yöne doğru yollarını ayırmaya başlıyorlar. Ve burada her insanın kendine ait bir yolu oluşuyor. Senin gideceğin, ulaşmak istediğin hedefe, hı-hı, yönelik. Şimdi bazıları bir otobüse binmiyorlar, gidiyorlar. Ve o kariyerinde belli bir yere gelirken başkalarının da nereye gittiklerini görüyorlar.
Hı-hı.
Ve birileri mesela o şu şöyle ilerledi falan deyip bir anda fikir değiştirip tekrar durağa, eski bir önceki durağa veya iki önceki durağa gidip, hı, o kişinin takip ettiği kariyere veya da onun öğrendiği şeyleri öğrenmeye çalışıyor. Yani insanlar aslında burada söylemeye çalışılan sebat etmiyor. Yani, hı, ben bu kariyeri seçtim ve ben bunun konusunda uzmanlaşacağım şeklinde. Aslında diyor ki bir kendine bir yol seçip o yolun doğru olduğuna inandıktan sonra ve o konuda uzmanlaşırsan istediğin hedefe ulaşırsın. Yani, hı hı, hepsinin de sonucu bir yerlerde başarılı olmak. Ama sürekli otobüs değiştirirsen ve durak değiştirirsen bir konuda uzmanlaşman mümkün olmaz tarzında kısaca özetlemiş olayım. Helsinki bus stop teoremi, station teoremi de böyle.
Evet. Yani
daha detaylı,
çok böyle farklı bir şey söylememiş aslında. Hani 10.000 saat kuralını unut, yeni teori bu. Farklı bir şey söylemiyor ama farklı bir şekilde açıklamış.
Evet. Orada yani herhangi bir şeyde 10.000 saati devirirsen uzman olursun, evet, diyor. Burada bir konuda kal ve o konuda diren diyor. Yani ben hata yaptım deyip kategorilerini değiştirme. Çünkü o oradaki çok ünlü oldu. Mesela bu fotoğrafçı fotoğraf konusunda örnek veriyor. İşte bilmem kimin fotoğraflarına bakıyor. İşte o bu yolda ilerliyor. O stili tatbik ediyorsun.
Hmm.
Ama onu yapan kişi zaten onu yapa uzmanlaşmış. Sen kendinden ödün veriyorsun ve o yolundan ayrılıyorsun. Onu kastediyor sanırım.
Olur.
Daha uzun detaylı okursun ilgini çekerse. Uzun uzun anlatıyor. Daha belli detayları canım var. Hmm.
7 dakika demiş okuma süresi Fest Kampanya 1. Güzel. Bu tabii bayram tatilinde ne oldu? Yunan adaları işte vize, hmm, uygulamasına geçti. Kapıda vize.
Evet.
Ondan sonra bayağı da bir yoğunluk olmuş. Ne denir? Şimdi şöyle, çok mutlularmış Yunanlılar. Hı. Çünkü diyorlarmış ki bir işte İrlandalı geliyor, bir tane meze söylüyor, sonra kalkıyor gidiyor. Türk geldiğinde masayı donat, işte şu meze, bu levrek, bu içecek, hı hı, patates, neyse hepsinden söylüyormuş. Dolayısıyla bir de şimdi işin bir bu kısmı var, bir de 10 gün içerisinde 3 kat daha fazla turist gitmiş bir anda. Zaten ben anladım, Midilli'ye bile yani 20-30 bin kişi falan geçti Ayvalık'ta. Pardon. Bu sefer diğer adalar da istemişler. Çünkü işte Rodos, Sakız, İstanköy, Midilli, Samos falan. Hı. Tamam. Şimdi diğer Yunan adaları da işte atıyorum Santorini de bize yapın, açın sınır kapıda vize uygulamasın diye. 30 Nisan'dan sonra da Patmos, Simi, Meis, Leros, Kalimnos adalarına da kapıda vize alarak gidebilecekmiş Türkler 30 Nisan'dan sonra.
Hmm.
Bunu demin saydıklarıma ilavete.
Anladım.
Hı-hı. Bayağı talep var. Çünkü ikimizi daha fazla para bırakıyormuş Türkler.
Türkler açısından da bakıldığında herkes fiyatları karşılaştırıyor. Bu bugünlerde bugünlerde konuşulan bu AK Parti istakoz olayı var. Sonuçta en lüks kulüpte bu AK Parti milletvekili istakoz yemiş. Gazeteci de bulmuş menüyü. İstakoz 60 euro. 60 euroyu 30'da çarp. 1800 lira. 1800 liraya bakıldığında şöyle söyleyeyim. Biz seninle beraber ikimiz menü almadan yani kendimiz böyle paylaşarak şey yaptığımızda ikimiz 2000 lirayı zaten bir restoranda, iyi bir restoranda Türkiye'de verebiliyorsun. Bu
ve indirimli.
İndirimli şey yapabiliyoruz. Bu arada Ayna çok güzel bir yer. Neyse.
Reklam değil, kesinlikle gönülden ve yürekten tavsiye ediyorum.
Evet, ama sonuçta ikimiz lüks olmayan bir şekilde yani mekan lüks çok canım. Güzel ama biz böyle hani ondan al şarabı ha, aç
bizim
falan demiyoruz.
Tabii şarap açamadık yani birer kadehle yedik.
Birer kadeh.
Neyse detayları.
Meze vesaire 2000 lira harcadık. 1800 lira bir istakoz Monaco'nun en lüks restoranında yanıyor. Türkiye pahalı yani, bu çok bariz bir şey. Herkes de fiş fatura paylaşıyor. Rusya'ya giden, Yunan adalarına giden herkes paylaşıyor. Türkiye'den ucuz, çok bariz bir şey. Türkler de eğer bir tatil bütçesi varsa yarı bile olmasa üçte bir daha düşük fiyatına gidip Yunan adasında kalıyor. Deniz temiz, doğa daha iyi korunuyor. Görüyoruz yani her yer bina kaplı. Ayvalık'ın, Cunda'nın halini de ben görüyorum. Yani hiç düzgün korunmuyor yani şey olarak bakıldığında. Her zaman bir mafya vari, işte en çok Cunda'da benim sinirimi bozan olaydır. Bir sezon başladığında mafya vari kişiler ortaya çıkıp böyle otopark alanı ilan ediyorlar bir anda, bir şeyi yani değnekçilik yani yapmaya
çok
başlıyor.
Çok enteresan ya, bildiğin boş tarla, bir bakıyorsun bayağı sürülüyor. Da birisi evet bir sürülüyor çünkü biz öncesinde gittiğimiz için sürüldüğünü de gördük yani ot bürümüş halini gördük. Ertesi sabah gittik sürülmüştü, bir sonraki sabah elinde birisi gel abi gel şöyle yana niye bu iş para. Yani yok öyle bir şey. Yani ama en temizi artık hani zaten kavga kesinlikle etmemek lazım. Ha ben polis çağırayım o halletsin. Konuşalım hani nedir ne değildir. Senin de görevin ortaya çıksın. Varsa borcum ben vereyim şeklinde biraz
öyle
böyle.
Öyle fişmiş de yok yani. Elinde
yok,
cep telefonuyla.
Yok sadece cep telefonuyla. Yani komedi gerçekten. Neyse bakalım şu Büyükşehir Belediyesi.
Evet mesela şey de çok saçma. Hani Cunda'yı bildiğimiz için mesela bir ara sokak
bu
var.
Bu eminim başka yerlerde de
tabii oluyor. Tabii vardır. Ara sokak var mesela. O ara sokak çok kullanılmayan bir yer. İşte yanındaki manavla bina sahibi yolun ucuna bir direk dikiyor. Öteki tarafına taş koyuyor. Yolu kapatıyor mesela.
Evet, enteresan işler var. Değişik bir memleket Türkiye. Neyse tamam. Şimdi evet. Şöyle kapıda bizi alabilmek için Mehmetciğim 60 euro ödüyormuşsun. O belgeler gene hani fotoğraf, pasaport, bir bakiye gösteriyorsun. 3 aylık banka hesap dökümü, otel rezervasyonu, işte feribot biletin, sağlık sigortan, kimlik başvuru formu. Hani yalnız pasaportta KKTC vize damgasının bulunmaması gerekiyor.
Onlar da ona şey ambargo uyguluyor. KKTC'yi tanımadıkları için. Bizim pasaportta yok ki. Sıfırlandı pasaportlarımız.
He tamam doğru. Vardı çünkü eskin. Kaç sefer gittik geldik yani.
Eski pasaport.
Ha iyi tamam. Tamam bu kadar. Tamam. Yani.
Yine eskiden çok konuştuğumuz bir şeydi bu teflon tavaların zararı. Hatta evdeki bütün teflonlardan biz kurtulduk.
Bir anda hepsini çıkardı yani.
Şimdi Amerikalı bir şirket teflon kullanmadan yapışmaz tava icat etmiş yani üretebilmiş. Nasıl yapıyorlarmış? Birincisi çok sert bir malzeme kullanıyor. Sert malzeme ne? Hayır, hayır grafen falan değil. En sert metal. Sen bunun cevabını biliyorsun.
Neymiş? Ben biliyorum.
Evet. Bütün yol boyu.
Titanyum.
Evet. Titanyum. Titanyum. Evet.
Yol bu şarkıyı bana dinlete baba oğul bütün yolda.
Titanyum'u dinlettik. En sert metal. Titanyum. İçine titanyum yapmışlar. ve yapışmamasını sağlamak için de nülüfer çiçeğinin üstündeki mikro ölçekteki deseni, daha doğrusu üç boyutlu hali bu içine yapmışlar. Bunun sebebi de şu, hani hep fotoğraflarda görürsünüz. Yağmur damlar, çiğ damlar hep top olarak yaprağın üstünde o su damlası durur.
Evet, evet.
Çünkü onun o yüzeyinden kaynaklanan bir şeymiş o.
Peki ağır mı? Tavanın kendisi.
Bilmiyorum ama tavanın kendisi pahalı.
Ha, pahalıysa zaten
titanyumdan yapılmış bir tava sence ne kadardır bir tavanın fiyatı?
Boy boy tava, orta boy tava bilemiyorum Mehmet ne kadar.
$200.
Ha.
Çok uçuk değil mi?
Çok uçuk gelmedi nedense.
6 bin lira yani.
6 bin lira doğru bin tabii lira. Yok verme. Tavaya. Net bilgi. Bu zıvılıkta alıyorduk ama onlar yapışıyor. Çok felaket yapışıyor yani.
Bu tava şimdi titanyumdan yapıldığı için Hande'ciğim birincisi hiçbir kimyasal özelliği yok. Aynen bizim çelik tavalar gibi sırf dediğim gibi tek numarası içindeki o mikro yüzey oluyor. Ve titanyum çok sert bir madde olduğu için 1000 dereceye kadar ısıtılırsa hiçbir şey olmuyormuş. 1000 derece ve bir kaplama olmadığı için de bulaşık makinesi falan hiç problem değilmiş.
O en güzeli. Çok da şık duruyor yalnız.
Güzel bir şey yapmışlar. $200 yani sonuçta.
Yani şu mavisi falan güzel yani. $200 mı?
$200. Belki zamanla ucuzlar ama titanyum da pahalı bir madde bildiğim kadarıyla. Konuşa konuşa Poyraz alalım der. Titanyum'u merak ediyor şu aralar.
Titanyum. Titanium. Evet bu haberi sen sakla.
Tamam.
Tamam.
Senin haberini alalım.
Son haber mi?
Hadi son haberleri alalım.
Tamam şimdi yapay zeka ile ilgili bir haberim var. Şöyle ki sana bugün bir yazı gönderdim. Hani sen de oku enteresan evet, evet, diye. Evet. Birazcık bu okullarda verilen eğitim. İşte bir 20 sene sonra baktığında ilkokula başlıyor çocuk tamam mı? İşte bir 20 sene sonra yani o kadar bir belirsizlik var ki geleceğe ilişkin sen bilemiyorsun. Yani 20 sene sonraki belirsizliğe hangi becerilerin bile yani sahip olmaları gerektiği konusundaki belirsizliği hazırlayacaksın çocukları ve bunu nasıl yapacaksın? Teknoloji durmadan gelişiyor, ilerliyor. İşte yapay zeka falan diyoruz. O yazıda da şunu söylüyordu. Özellikle devlet okullarında bütçesinin yetmediğini, bu alanlara yatırım yapmasının ve şeyin farkın çok açılacağını, yani parası olup iyi okullara, özel okullara gönderebilen çocuklarını ailelerle ama büyük çoğunluğunda mesela işte devlet okulunda sadece Türkiye özelinde de konuşmuyorum. Ama fark çok açılacak gelecekte diyor idi. Neyse ben bayağı bir bugün bir sınav da vardı okudum. Yapay zeka ile hayatımıza giren 5 yeni meslek yazısına denk geldim sonra. Çünkü bu aralarda bir de çok popüler şu anlamda Avrupa Birliği işte yapay zeka yasası çıkardı ve burada Avrupa'ya gelen 5 yeni potansiyel çalışma alanından bahsediyor. İşte yapay zeka mühendisi, okey, algoritmaları geliştirecek, programları eğitecek vesaire. Sonra istem mühendisleri diye bir şey var. Ben önce dedim ki yanlış mı okudum? İstem mühendisi ne? Bu da insanların yapay zeka ile iletişim kurmalarını sağlayan kişilermiş.
Yani İngilizce'de prompt engineer sanırım.
Evet, bu. Prompt engineer. Aynen öyle. Mesela OpenAI, OpenAI'nin ChatGPT'si gibi büyük dil modellerine verilen istemleri iyileştirerek yapay zekanın onlara mümkün olan en doğru yanıtları vermesini sağlayacak. Burada detaylar var, hızlı geçiyorum.
Ben bu işten para kazanıyorum yani prompt engineering yapıp.
Evet.
Ve işin komik tarafı
bana da yap.
1,5 sene önce böyle bir iş yoktu.
Yok olmaz. Yapay zeka yoktu ki.
Yapay zeka. Evet.
Sen bana da yapsana Mehmet. Yapıyorsun. Neyse. Yapay zeka ile siber güvenlik analisti var gene güvenlik konularında. Sonra yapay zeka teknolojisi uzmanı veya danışmanı o da var. Ve son olarak da yapay zeka etik sorumlusu. Şimdi şirketler tabii bu etik sorumlularını da istihdam etmek durumunda kalacaklarmış falan filan. Böyle bir şey.
Anladım.
Çok hızlı geçtim son haber diye.
Anladım. Biraz motivasyon mu oldu son haber olacak diye?
Hani hızlı hızlı ne bileyim senin de şimdi haberin var. Böyle bir sıkmayalım dinleyeceğimiz diye. Nedense hızlı oldu.
İki bölümde dinlerler.
Haberi paylaşayım ben linkini.
Ama dediğim gibi 2 sene önce olmayan meslekler şu anda bilfiil var. Ben sadece bu prompt engineering değil, AI geliştirme konusunda da yurt dışında çok fazla ilan görüyorum ve ciddi bir talep var o konuda. Tabii bu konuda bilgili insan sayısı da çok az. Yani olanlar da zaten belli başlı işlerde kendilerine yer buluyorlar. Benim de son haberim olsun New York City'den. Şimdi Amerika'da da malum silahlanma serbest hemen hemen. Ve bazı okullarda işte metroda falan olaylar gerçekleşebiliyor. Orada da Evolve adında bir artık mesela New York metrosunda test edilmeye başlamış. Evolve kamera görüntülerinden bir kişinin silah gizleyip gizlemediğini bulan bir yapay zekaymış. Yalnız şöyle diyorlar, 90 günlük bu deneme sırasında yanlış alarm verdiği durumlar olmuş. Şemsiyeyi falan silah zannettiği. Buna karşın yine aynı şekilde aynen silah gibi kesilmiş boru vesaire şeyleri de pas geçtiği oluyormuş. Bilmiyorum, yapay zeka zamanla, yapay zekanın en büyük özelliği zaman içinde kendisini geliştirmek olduğunu düşünürsek umarız geliştirmeyi beceriyordur. Hem okullarda hem de metro gibi yerlerde bu
silah bulmuş mu?
Bilmiyorum, açıklarlar mı? Sürekli kullanılmaya başlarsa herhalde düzgün çalıştığını anlarız yani 90 günlük deneme süresinde Evolve'un kullanılıp kullanılmayacağını. Değişik bir şey yani aslında, yani bir aslında şeye benziyor gerekiyor. Hatırlıyor musun, bir dizi vardı böyle akıllı bir AI tarzı bir şey, bunlar hep cinayetleri falan çözüyordu, her yerdeki kameradan görüp konuşuyordu.
Evet evet.
Hatırladın değil mi?
Hatırladım. Havaalanında da kullanırsın, sadece metro değil ki her yerde.
Havaalanında zaten çok yüksek güvenlik önemi var. Yani olsun, girişinde bile şeyden geçiyorsun, scanner'dan. Bu herkesin hani normal, şöyle düşün, bizim AVM'lerde hep girişlerde kamera falan şeyi var ya, o dedektörden falan geçiyorsun. Onun yerine AVM'deki kameraları böyle bir sisteme bağlayıp sistemin otomatik olarak insanları denetlemesi, gözlemesi ve şüpheli durumlarda güvenliğe haber vermesi.
Olur.
Kapıda dizilmeden, bence çok saçma bir sistem o. Hani çantaları atıyoruz, geçiyoruz. Kaçında yakalayabiliyorlar? Onundan bile şüpheliyim yani. Ben anahtarı koyuyorum, ötüyorum, geç diyor yani. Bilmiyorum. Tamam. Böyle.
Okey.
Tamam. Bu haftalık da bu kadar o zaman.
İnşallah gelecek hafta görüşeceğiz.
İnşallah. Hadi bakalım. Biraz haberler biriktirelim. Benim çok elemem gereken de haber oldu tabii, çok birikince.
Geniş bir vaktim var Mehmet.
Evet.
Okuyorsun. Hepsine okuyorum, zaman ayırıyorsun.
O zaman gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın.
Arda Görgün.
Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM, farklı birçok akıllı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadansudan@35metre.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana @35mm, Hande'ye de @HandeTekTuğran adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz.